Efendim merhabalar. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısında bugün eğitimci, yazar, şair, abimiz, büyüğümüz Ali Sedat Aslan hocamızla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Türkiye'de okuma oranları çok yüksek değil ama bunun yanında şiire karşı da bir sevgi var ama okuyuş yok. Veyahut da kitap alıp da şu şiiri okuyayım diyen sayısı az.
Şiir kitabı okuyucusu diyelim oldukça
evet,
az.
Şiir kitabı okuyucusu oldukça az. Ama böyle bir ortamda şairlik yapıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz. Bu çok değerli, çok kıymetli. Öncelikle oradan bir duygu düşünceyi almak isterim.
Eyvallah.
Bir de tabii Gözyaşım adlı eserinizi de tabii ki dinlemek isteriz. Nasıl ortaya çıktı? Buyurunuz hocam.
Evet, çok teşekkür ederim öncelikle size bu davet için. Sonrasında da şu anda bizi Erkam Radyo'da dinleyen gönül dostlarına da buradan sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletmek istiyorum. Evet, sizin de dediğiniz gibi günümüzde hakikaten şiirin okuyucusu, dinleyicisi, hani diğer alanlara baktığınızda oldukça dar bir alan gibi gözüküyor. Ama gençlerimizin özellikle son yıllarda ben şiire karşı, özellikle de bizim klasik büyük şairlerimize karşı ilgisini, onların şiirlerine karşı ilgisinin olduğunu da görüyorum, müşahede ediyorum. Artık tabii belki kitaptan okunmuyor olsa, dinlenmiyor olsa da özellikle işte radyo gibi kanallar veya sosyal medya platformlarından bu şiirlerin gençlerimizin gönlünde, kalbinde yer ettiğini de ben açıkçası düşünüyorum. Biz de acizane bu duygu ve düşüncelerle bizim bir yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübemiz olmuştu. Başta Pakistan, sonrasında Kosova, Makedonya ve Gürcistan olmak üzere o bulunduğum ülkelerde, yaşadığım şehirlerde böyle hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi dedim hani biraz kaleme almaya gayret edeyim. Neticede az önce sizin sözünü ettiğiniz kitap vücuda geldi. Dolayısıyla biz de bugün burada bu kitap ve bu kitapta özellikle de kaleme aldığım şehirler var ve onlara dair yazdığım duygularımı, düşüncelerimi, hissiyatımı ifade ettiğim şiirler var. Hem o şiirleri sizlerle, dinleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Hem de o yaşadığım, o şiirin yazıldığı şehirlerden birazcık sohbet konusu olarak paylaşalım. Çok niyetinde ve arzusundayım.
Eyvallah hocam, çok iyi olur. Buyurunuz.
Önce isterseniz Prizren'le başlayalım. Çünkü benim Balkanlarda daha öncesinde bir kere ziyaret etmişliğim vardı ama yaşamışlığım yoktu. İlk gittiğim, yaşadığım, bir yaklaşık 3 yıla yakın yaşadığım şehir Kosova Prizren şehri. Bir eğitimci olarak orada bir eğitim görevi vesilesiyle gitmiştik. Ve beni Prizren hakikaten yüreğimden vurdu diyebilirim.
Eski Osmanlı toprağı.
Evet. Şimdi önce eğer müsaade ederseniz şiiri dillendireyim. Seslendirmeye gayret edeyim. Sonra da o şiir üzerinden birazcık onu yorumlamaya, onunla ne anlatmaya çalıştığımızı ifade etmeye çalışayım. Evet, Prizren'e. Prizren, Prizren. Evin şen, barkın şen. Tarihin şen, tabiatın şen. Sende huzur bulur insan. Dolaştıkça Ak Nehri, Şadırvan'ı, kaleyi. Göğe yükselen ezanların vardır. Mehmet, Emin, Sinan Paşa'dan. Ebediyete kadar var etsin seni Yaradan. Evet, şiir bu kadar. Belki biraz kısa gibi ama içinde bazı kelimeler, kavramlar var ki esasen onlar biraz olsun Prizren'i anlatmaya çalışıyor. Belki bunlardan biraz söz edebiliriz.
Evet.
Öncelikle şunu söylemek isterim ki Kosova Prizren eski bir Osmanlı dönemine dair şehir. Osmanlı şehirlerin şöyle bir özelliği var Ahmet Akay Beyciğim. Her şehrin ortasından çok nazlı bir nehir akar.
Evet.
Ve o nehir özellikle gençlere büyük bir ilham verir. aşkın, sevginin, huzurun, medeniyetin bir kaynağıdır o şehrin içinden geçen nehir. Ki şehirler genellikle bu mantıkla kurulur. Prizren de bunlardan bir tanesi. Tarihine baktığınızda Osmanlı ecdat oraya çok büyük yatırımlar yapmış fethettikten sonra. Orayı nazlı bir şehre dönüştürmüş. Tarihi ve sanatsal anlamda günümüzde şöyle bir gittiğinizde sanki Anadolu'da bir şehre giriş yapmışsınız gibi bir duyguya kapılırsınız. Camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, türbeleriyle, tekkeleriyle, kalesiyle, şadırvanıyla bir Osmanlı klasik şehridir. Şehir tüm ihtişamıyla sizi karşılar Prizren'de. Dolayısıyla böyle bir şehirde yaşıyor olmanın huzuru anlatılır gibi değil. O yüzden bizzat gitmek, görmek, ziyaret etmek ve yaşamak gerekiyor. Allah da bize böyle bir şey nasip etti. Bu vesileyle biz de oranın, şadırvanın suyundan içenlerden olduk. Orada çok güzel şehrin meydanında bir şadırvan vardır. Oradan kaleye çıkarsınız. Hemen şadırvanın yanında Sinan Paşa Camii vardır ki bu çok tarihi bir camidir. 1600'lü yıllarda yapılmış, adı üzerinde Sinan Paşa ki bir Arnavut paşası, veziri. Ki yani Balkanlar vezirler şehridir biliyorsunuz. Balkan şehirleri
evet.
Yıllarca Osmanlı'ya, Osmanlı hanedanına, ecdadımıza özellikle orada yaşayan devşirme usulüyle biliyorsunuz çocuklar paşalığa kadar, sadrazamlığa kadar gelebiliyorlardı. Onlar ciddi bir eğitimden geçiyorlardı. Prizren'de de çoğunluk itibariyle Arnavutlar yaşar. Arnavut Müslümanlar yaşar. Ama ilginç bir özelliği vardır Prizren'in. Prizren'de hemen hemen kasaba derler. Prizren'in merkezinde yaşayanlara kasabali derler. Ve orada Türkçe dil olarak birinci dildir. Yani Arnavutlar Türkçe konuşur. Gitseniz tüm oradaki ahaliyi siz Türk zannedersiniz ama onların çoğu Arnavut'tur. Ama ciddi oranda da orada Prizren'de yaşayan Türk nüfus vardır. Eski Osmanlı'dan Osmanlı bakiyesi kalma aileler vardır, köklü ailelerdir bunlar. Dolayısıyla Prizren bu yönüyle çok zengin kültürel unsurların olduğu, farklı milletlerden, dini gruplardan insanların bulunduğu bir şehir aynı zamanda. Dini olarak sadece Müslümanlar orada yaşamıyor. Ortodoksların da kendi ibadethaneleri var. Türkler dışında Arnavutlar, az önce söylemiştim, Boşnaklar, Sırplar da aynı şekilde bu şehirde iskan etmişler, yaşamışlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ben özellikle dinleyicilerimize eğer fırsat bulurlarsa böyle bir Balkan turuna ve o turun içinde de mutlaka Prizren'e uğramalarını, Prizren'in bir havasını koklamalarını, suyundan içmelerini tavsiye ediyorum. Şöyle bir kaleye çıkmalarını, oradan şehre kuş bakışı bakmalarını da aynı şekilde tavsiye ediyorum.
Hocam şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ulus devlet dünyada inşa edilmeye çalışıldığından mütevellit Osmanlı İmparatorluğumuzu da maalesef yıkıldı ve sonra arkasından yeni bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Şimdi mesela Kosova'ya Türkiye'den gidildiğinde insanlar nasıl bakıyorlar?
Hayranlıkla, sevgiyle bakıyorlar, karşılıyorlar, bağırlarına basıyorlar. Bir defa kendilerini Türkiye'den ayrı bir unsur olarak görmüyorlar.
O zaman ben Türk'üm diyorlar.
Diyorlar. Yani yaşayış olarak, kültür olarak, dil olarak bizden hiç ayrı insanlar değiller. Bunun altını özellikle çiziyorum. Dolayısıyla hakikaten orada ecdat çok kalıcı izler bırakmış. Yani evet göçler olmuş o dediğiniz dönemlerde Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Balkan Harbi sonrasında göç vermişler, göç almışlar. Ama varlıklarını, kültürel varlıklarını, dini varlıklarını asla kaybetmemişler. Yani komünizm döneminde de bu böyle. Yugoslavya döneminde de böyle. Camiler mesela kapatılıyor. yani atıl kalıyor. Bazıları depo olarak, askeri depo olarak kullanıyor. Az önce adını andığım Sinan Paşa Camii böyle bir cami. Allah'a şükür ki işte 2013-15 yılları arasında bir 2-3 yıllık çalışmayla TİKA şu anda orayı içine girdiğinizde böyle eseri tamamıyla eski haline, orijinal haline uygun bir biçimde tezyin ederek, tekrar tefrişatını gerçekleştirerek camiyi ibadete açmış.
TİKA olmasa ne yapacaktık?
Hakikaten Balkanlarda Türkiye'mizi, devletimizi kesinlikle, yani çünkü ecdattan kalma orada yüzlerce demiyorum, bakın binlerce eser var.
Çeşme, cami, kervansaray, müze,
hamam,
her şey.
Hamam, han, hamam, o kadar çok şey var ki bunlardan bir kısmı yıkılmış, yıkmışlar.
Ona rağmen.
Ona rağmen ayakta duran, yaşayan, azimle, ısrarla ben yaşayacağım diyen ama biraz dokunmamız gereken yanları olan eserlerimiz var orada. Mezar taşları var şimdi, değil mi? Yani o mezar taşlarına baktığınızda direkt Fatiha'yı görüyorsunuz orada o mezar taşının başında.
Zaten Kosova'da kim yatıyor?
Evet.
Birinci Murat yatıyor.
Evet, Murat Hüdavendigâr'ın türbesi, birisi Priştine'dedir biliyorsunuz. Diğeri Bursa'da defnedilmiş durumda. Dolayısıyla Prizren hakikaten görülmesi ve yaşanılması gereken bir şehir olarak birinci şehrimizi ve şiirimizi burada isterseniz noktalamış olalım.
Olur hocam.
Şimdi ikinci olarak ben tabii bu sıralamayı şöyle yaptım. Benim Balkanlardaki yaşadığım şehirler itibariyle, yani birinci şehir Prizren'di, Kosova. Görev itibariyle sonrasında görevim Kuzey Makedonya'ya ve Kalkan denen diğer bir adı Tetova.
Üsküp, sonra Kalkan denen.
Evet. Önce Üsküp'ten isterseniz. Tamam. Üsküp'te bir fiil yaşamadım ama orada da eğitim faaliyetlerimiz olduğu için geliş gidişlerimizden kaynaklı olarak kendimi yaşamış gibi. Orada da bir 2,5 yıl kadar kaldık her iki şehirde de. Dolayısıyla şimdi önce bir Üsküp deyince aklımıza herhalde ilk gelen isim Yahya Kemal Beyat. Ama bu arada unuttum, Kosova demişken Mehmet Akif Ersoy'umuzu da anmadan, rahmetli anmadan geçmeyelim.
Allah rahmet eylesin.
Çünkü dedesi, atası Kosova'da. İpek diye bir şehir var. Orada köyü var Mehmet Akif Ersoy'un. Bir Arnavut olduğu için bir Arnavut köyü var. Oradaki evi de, dedesinin evi de yine TİKA tarafından restore edilmiş, yenilenmiş durumda. Tabii Makedonya Üsküp deyince aklımıza ilk gelen Yahya Kemal Beyatlı. Üsküp doğumludur biliyorsunuz. Dolayısıyla Üsküp'te hakikaten bizden çok izlerin olduğu bir şehir. Orada da yine bir nehir var. Prizren'deki nehrin adı Ak Nehir diye geçiyor. Üsküp'teki nehrimizin adı ise Vardar Nehri. Vardar'la adeta şehir ikiye bölünüyor. Bir tarafında nehrin Makedonlar çoğunlukla yaşıyorlar. Diğer yakasında ise, kale tarafında ise Türkler var. İşte çarşısıyla, camisiyle, hanıyla, hamamıyla orada onu görürsünüz. Eğer yine müsaade ederseniz önce ikinci şiirimizi de seslendirelim dinleyicilerimize. Ondan sonra da birazcık burada şiirde geçen kelimeler, kavramlar üzerinden sohbetimizi derinleştirelim. Evet, bu şiirin adı da Üsküp Üzerine. Şehirlerden bir şehir değilsin bilirim. Nice hatıralar saklıdır Vardar'ın soğuk akan sularında. Nice sevdaları taşıdın taş köprüyle bir yakadan ötekine. Nice günahları yıkadın sıcacık hamamlarında. Nicelerini ağırladın taştan hanlarında. Diline bakmadın insanların, buluşturdun çarşılarında. Kimi kilisede, kimi camideyken. Üsküp ne güzeldin öteden bugüne. Hep böyle kal, hep böyle. Böyle kalmanı dilerim. Evet, tabii Üsküp çok kadim ve eski bir şehir. Yani Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde yaşamış bir şehir, yaşamaya devam eden bir şehir. Az önce söylediğim gibi Yahya Kemal'in doğduğu bir şehir. Burada şiirde ifade ettiğimiz gibi şehir bir köprüyle, adı Taş Köprü olan bir köprüyle ikiye ayrılıyor. Bir kalesi var ki bu şehirlerde de ortadan akan bir nehirle beraber mutlaka daha yüksekçe bir tepede, şehre bakan bir konumda korunması için kaleler yapılmış. Üsküp Kalesi var, sonra Kurşunlu Han dediğimiz hanı var, sonra eski çarşısı var. Bir Osmanlı çarşısıdır. Gitmenizi ve görmenizi, gezmenizi...
Bosna Hersek'teki gibi.
Gibi, evet. O baş çarşıdır adı. Bosna Hersek'teki, Saraybosna'daki. Bu da eski çarşıdır. Orada da birçok Türk esnafla karşılaşırsınız. Kendiniz yani Türkiye'deki bir çarşıda farksız bir biçimde kesebilirsiniz.
Balkanlarda yaşamayı çok istedim ama nasip olmadı.
İnşallah bir gün olur.
Olur ama hocam tabii zaman zaman gittiğimiz, gördüğümüz Balkan turu yaptığımız bir yer. Yani Balkan coğrafyasında bir ülkeden bahsedemiyoruz. Arkadaş, bütün ülkeler ya da bütün şehirler mi çok güzel olur?
Evet.
Evladı Fatihan dedikleri bu olsa gerek. Yani oraya imparatorluk, yani ecdadımız, dedelerimiz ciddi anlamda gönlünü vermiş ve orada karşılıksız bir infak var.
Yani oraya giden bir defa
aşık oluyor.
Coğrafyaya tam ağzımdan aldınız, hakikaten aşık oluyor. Yani ben de bu şehirlerde hem yaşadım hem de bu şehirlere aşık oldum.
Hocam şimdi yani Üsküp şehrini okuyunca aklıma geldi şimdi. Aşıkta deyince şimdi herhalde uzun zaman olmuştur. Televizyonda Tevafuk denk gelmişti. Bir Makedon dizisi çekmişlerdi bizim,
evet,
Türkler. Şimdi Taşköprü dediniz ya. Köprünün burası Türkler, burası Makedon,
evet,
dediniz. Kız alma vermede dizide öyle bir etkiden bahsediliyor. Yani Türklere kız vermiyorlar, Türkler de oraya vermiyor.
Tabii.
Bunun sebebi dini açıdan mı,
evet,
yoksa
aynen,
bir düşmanlık mı var?
Yok, ben tabii
sizin zamanınızda devam ediyor mu?
Baktığımızda böyle düşmanlıkların olduğu, çatışmanın olduğu dönemler yaşanmış. Dışlanmalar yaşanmış ama... Şöyle bir şey de var. Bu evliliklerdeki olmayışının temel nedeni az önce sizin de söylediğiniz gibi dini neden ve kaygılar.
Ha, sadece
yani Müslümanlar kendi içinde evliliklere izin veriyorlar. Hristiyanlar, Ortodokslar, ki Balkanların çoğu Ortodoks Hristiyanlardan oluşur. Hani içlerinde Katolikler de var, hatta Museviler de vardır. Yani Yahudilerden de, onların sinagogları da var. Saraybosna'ya gitseniz Prizren'de de var mesela bir sinagog. Dolayısıyla burası çok zengin dini yapıların, kültürlerin, yaşantıların olduğu mekanlar. Haliyle yani insanlar birbiriyle tanışıyorlar, konuşuyorlar, birbirlerini seviyorlar. Çoğu zaman da o dediğiniz tarzda böyle hikayemsi
yani inançtan yaşanıyor. İnançtan dolayı kız alıp verme yok. Onun haricinde yani şimdi Ozan şey var mı? Makedonlar burası bizim.
O hassasiyet şu anda pek belki kalmamış olabilir ama bu hassasiyeti taşıyan aileler var.
Makedonlar o zaman şöyle mi düşünüyor? Burası bizim. Türkler de diyor ki burası bizim. Ülke kimin, anlaşmazlığı mı var acaba?
Şimdi bakın, o coğrafya 600 boyunca herkesindi. Çok önemli bir tabir bu,
evet,
bence. Herkesindi. Yani orada barış, huzur, sevgi, saygı, ne ararsanız vardı. Ne zaman ki o sizin söylediğiniz milliyetçilik tohumları ekildi.
Ulus.
Sırplara, Makedonlara, Bulgarlara. Evet, ulus devletlerle beraber parçalanmalar yaşandı ve herkes kendi bağımsızlığını ilan etmeye başladı.
Savaşlar
ki
çıktı.
Şimdi Makedonya'nın nüfusuna, profiline bakarsanız yani evet, orada Türklerin nüfusu çok olmamakla beraber işte Makedonlar birinci sırada, ikinci hemen sırada Arnavutlar var, Arnavut Müslümanlar var. Özellikle benim yaşadığım şehir Kalkandelen, ki birazdan ona da geleceğiz. Yani orada azımsanmayacak bir Müslüman nüfus var. İnkar edilemez bir boyutta. Şimdi onların bir varlıkları var. Onların orada o mekanı, o coğrafyayı kendine vatan edinmişlikleri var. Yani bunu göz ardı edemezsiniz. Dolayısıyla herkes birbirine saygı duymak, varlığına saygı duymak, yaşama hakkına saygı duymak ve ortak bir devlet çatısı altında yaşamak durumundalar diye ifade edebilirim. Üsküp üzerine birçok şey söylenebilir ama ben burada işte o Üsküp'ün çok zengin yönünü anlatmaya gayret ettim. Benim zihnimde, gönlümde, kalbimde, aklımda Üsküp böyle dizelere dönüştü.
Yemek kültürü nasıl hocam? Bize yakın mı Türklerin? Oradaki Türklerin yani?
Balkanların dini olarak yapıya baktığınızda tamamı diyebilirim. Şimdi orada tabii mezhebi çok az farklılıklar olmakla ve Bektaşi kültür mesela gitmiş öncelikle Balkanlara. Orada tekkeleri çok canlı olarak görürsünüz. Tarikatları çok canlı olarak görürsünüz. İşte Kalkandalen'de Harabati Tekkesi var. İşte şey gitseniz, Prizren'e gitseniz orada birçok yaşayan hala tekke var veya işte tarikat var. Bunlar canlı olarak yaşıyor, yaşatılıyor. Eski komünizm Rusya diyorum, Yugoslavya döneminden itibaren bir darbe dini hayata olmasına rağmen bir şekilde günümüze kadar yaşatılmış. Bu tekke geleneği var ve bu orada zaten İslam'ı ayakta tutan temel dinamiklerden bir tanesi ve yani Sünni İslam dediğimiz ki orada Şia zaten varlık bulamamış. Sünni ve Hanefi İslam diyebiliriz.
Çok şükür. Coğrafya. Çok şükür.
Şimdi buradan hareketle isterseniz hemen Üsküp'ün yakınında olan böyle 40-50 kilometre mesafede ve dediğim gibi Arnavutların yoğun olarak çoğunlukla yaşadığı bir şehirdir. Kalkandelen'dir. Kalkandelen. Osmanlı dönemine ait ismi Kalkandelen ama Makedonlar kimi Arnavutlar da oraya Tetova diyorlar. Tetova. Ülke şehir olarak. Ben de şimdi orayla ilgili bir şiirim vardı. Onu buradan şöyle kitaptan hemen sizinle paylaşacağım. Orada da yaklaşık 2,5 yıl kadar kaldım Kalkandelen'de. O yüzden o şiirin hemen başına orayı da çok sevdiğim için kalbimi bıraktığım şehre diye bir başlık attım açıkçası. Burada bu sefer Kalkandelen'den şehrin ortasından akan nehrin adı Pena'dır.
Pena.
Ben de olabildiğince şiirlerde bu nehirlere vurgu yapmaya gayret ettim. Şöyle başlıyor şiir. Pena'dır ortadan akan ırmağın, çok fenadır yaz ortasında sıcağın. İçimi titreten kışında tütsün ocağın, şen olasın daim Kalkandelen. İnsanını candan bildim sevdim. Banyana çokça yürüyüp gezdim. Şar dağlarında demli çaylar içtim. Şen olasın daim Kalkandelen. Alaca camiinde Rabbe boyun eğdim. Hakkını helal et. Çokça kahven içtim. Bil ki kalbimi sana emanet ettim. Şen olasın daim Kalkandelen. Tabii burada az önce de söylediğim gibi işte nehir olarak Pena var, Alaca Camii var ki oranın çok ünlü, çok meşhur bir camisidir. Hani bizim klasik Osmanlı mimarisinin ötesinde böyle süslemelerinin insanları böyle hayrete bıraktığı ve iki kız kardeş tarafından yapılmış bir camidir. Süslemeleri muhteşemdir. Cami içi süslemelere bakarsanız klasik bir cami usulünün ötesindedir. Hani o kadın zerafetinin, kadın ruhunun bir camiye dokunduğunu açık açık görüyorsunuz. O yüzden
İstanbul'da da var.
Vardır, mutlaka örnekleri vardır. Ama bizim hani bildiğimiz tarzda klasik bir Osmanlı mimarisi vardır. İçi olabildiğince sadedir. Ama orada buna aykırı olarak çok süslü bir camiyle kadınlar işte diyelim süslenmeyi değil mi?
Severler
ruh olarak. Bu camide de bu ibadet yerinde de böyle bir özellik yani kadın dokunuşunun bir hanım Osmanlı hanımlarının dokunuşunu görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz.
Hocam hangi duyguyla bu şiirleri orada kaleme aldınız? Yani tabii uzun zaman kaldığınızın vermiş olduğu bir avantaj da var. Hani insanların bakışı, yaklaşımı, duası, ecdadı, hissiyatı.
Bu şöyle oluyor. Benim şiirlerimin hiçbiri hadi işte Kalkandelen için bir şiir yazayım, işte Prizren için bir şiir yazayım diye oturup da yazdığım şiirler değil açıkçası. Şöyle oluyor diye düşünüyorum. Yani bir hissiyatın sonunda sizde o yaşanmışlıklar birikiyor. Sonra bir noktada onlar kelimelere, sonra dörtlüklere dönüşüyor, bir şiire dönüşüyor. Bütün şehirlerle ilgili neyi hissetmişsem, şu kalpte, şu gönülde ne varsa onları burada ifade etmeye gayret ettim.
Eyvallah hocam.
Tabii burada Kalkandelen hakikaten çok güzellikleri olan bir şehir. Harabati Tekkesi var, bir Bektaşi Tekkesidir ve bunların her birinin de bir geçmişi ve hikayeleri var. O yüzden Üsküp'ü, Kalkandelen'i, diğer adıyla Tetova'yı da dinleyicilerimizin eğer fırsatları olursa mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim dördüncü şiirimize ve şehrimize. O da Mostar'dan söz ediyor. Ben Bosna'yla 1992 Bosna Savaşı itibariyle tanıştım. Yani Bosna diye bir ülke var, Bosna Hersek, Saraybosna diye bir şehir var, Mostar diye bir şehir var, Travnik diye bir şehir var diye bu savaş vesilesiyle o coğrafyaya ilgim arttı. Ama ben mesela bir Boşnak değil, Arnavut da değilim. Anadolu topraklarında doğmuş bir kardeşinizim. O savaşla beraber Ankara'da yaşıyordum o yıllarda, öğrencilik yıllarımda. Bosna'ya karşı bir ilgimiz, sevgimiz oluşmaya, oradaki kardeşlerimize, mağdur olanlara, savaşta yetim kalanlara destek olmaya, Bosna için savaşan mücahitlere destek olmak için de çaba harcadık, gayret ettik. Yardım kampanyaları düzenlemiş olduk. Ankara-Bosna Dayanışma Grubu diye bir sivil inisiyatif grubumuz vardı. Hamdolsun biz de o grubun içinde yer almıştık. Sonra Allah nasip etti. Böyle 2005 yılında, 2010 yılında biz oralara, özellikle bu Srebrenica'da bir katliam yaşandı biliyorsunuz. O vesilelerle Türkiye'den dostları, kardeşleri, arkadaşları götürdük, gezdirdik, gösterdik. Ve beni çok etkiledi Mostar o kaldığım süreler içerisinde. Dolayısıyla Mostar için de bir şiir yazmıştım ve bu şiirin de başlığı Mostar'dan Neretva'ya diye bir şiir ki Neretva'da bu şehrin ortasından akan nehirdir. Yine bir nehirle karşı karşıyayız gördüğünüz gibi. İsterseniz önce yine bir şiirimizi
elbette, buyurun
seslendirelim hocam. Sonra onun üzerine sohbetimizi sürdürelim. Ey kalbimin nehri, yıkamadılar asırlardır sana olan aşkımı. Bilemediler taşlarımla ve akan gözyaşlarımla sana olan aşkımı. Burada Mostar köprüsü dile geliyor ve Neretva'ya karşı duygularını ifade etmiyor bu şiirde. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Mostar köprüsü adeta dilleniyor ve Neretva'ya olan aşkını dile getirmeye çalışıyor. Öyle bir benzetme var. O duyguyla lütfen dinlesin dinleyicilerimiz. O yüzden bir daha şöyle başlayayım. Ey kalbimin nehri, yıkamadılar asırlardır sana olan aşkımı. Bilemediler taşlarımla ve akan gözyaşlarımla sana olan aşkımı. Açamadılar gönlümün kilidini. Bir tek taşınla sana vurulmuşken, nice adımlar atıldı üzerimden, Leyla ve Mecnun misali. Bir köprü değilim sadece, sinende çarpan sevdayım. Soğuk sularına takılmış yüzüğünüm. Bu Mostar'ın fotoğrafını hayal edin zihninizde. Bir yüzüğe benzer.
Evet.
Böyle yansımasıyla beraber adeta bir yüzük gibidir. Neretva'ya yansıdığı görüntüyü düşünün. Taş bir köprüdür ki Osmanlı'nın tüm köprüleri taştan yapılır, ince bir mimari işçilikle gerçekleştirilir. Ki biliyorsunuz Bosna Savaşı'nda Hırvatlar tarafından
maalesef
bu köprü yıkıldı.
Yıkılma anını hatırlıyorum.
Evet, hatırlayın füzelerle. Sonrasında yine Türkiye
TİKA
ve TİKA Kayseri'den giden taş ustalarıyla birlikte o köprü tekrar eski haline getirildi. Ki köprünün mimarı Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin'dir. Onu da bilgi olarak aktarmış olalım. 16. yüzyılda inşa edilmiştir ve bu nehirde yine şehri ikiye, bir tarafında Müslümanlar var, bu sefer diğer tarafta Hırvatlar var. Evet. Böyle bir yapısı var. Bu iki yapıyı da içinde barındıran, içinde yaşatan, huzurla, sevgiyle, barış içerisinde yaşatan bir yanı var Mostar'ın da, Mostar Köprüsü'nün de. Dolayısıyla Mostar'a gidenler ona böyle hayran hayran bakmaktan kendini alamıyorlar.
Hocam Bosna deyince şimdi bu arada kıymetli dinleyenler, Ali Sedat Hocam'ın Gözyaşım adlı eseri elimizde, şiir kitabı. Bir ve iki değil mi abi bu?
Evet, iki kitaptan oluşuyor. Birincisi böyle Kosova Makedonya kitabı olarak. İkincisi de belki ikinci bölümde ondan söz edeceğiz veya ikinci programda Gürcistan.
Önümüzdeki hafta evet. Evet. Şimdi Bosna deyince tabii Bosna Hersek Savaşı'na katılma fırsatımız olmadı. O zaman yaşımız 12 idi 92'de. Ama daha sonrasında bilinçlendikçe Bosna Hersek'teki o acılar, yaşanılanlar gerçekten bizi derinden etkilemiştir. Burada kitapta tabii sayfa 154-155 Aliya için ve Srebrenica'ya ağıt.
Evet.
Evet. Buradan bu iki şehri de Bosna deyince şimdi evet, ben...
Onları da anmış olalım.
Anmış olalım. Evet. Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize, kıymetli dinleyenler. Hocam buyurunuz, sizden dinliyoruz.
Burada Aliye İzzet Begoviç'e önce bir rahmetle hem anmış olalım. Çok da iyi hatırlattınız bu vesileyle. Yani Bosna'yı sadece Mostar'la ifade etmiş olmayalım. Hatta hakikaten Aliye çağımızın İslami anlamda da siyaseten de öncü liderlerinin başında geliyor bana göre.
Bir duruşu vardı.
Kesinlikle, yani bir mücadele insanıydı, bir mücahitti, bir alimdi, bir felsefeciydi. Yani İslami donanımını anlatmaya dil yetmez diye düşünüyorum.
Yani
özellikle
hapiste...
de bu Doğu Batı arasında İslam diye çok güzel bir eseri vardır. Evet. Çok etkilemiştir. Yani Doğu ve Batı medeniyetleri karşısında İslam'ı bir alternatif olarak öne sürdüğü bir eser. Onu da bu vesileyle hatırlatmış olalım.
Hatta hapishanedeyken İslam'la ilgili çok güzel şeyleri var.
Evet, evet.
Hapisten çıkarsın ama bu söylemleri söylemeyeceksin.
Evet.
Diye ifade ediyorlar. O da diyor ki o zaman ben hapiste kalayım.
Evet.
Yani çünkü evet,
uzunca bir sürede
bir lider böyle doğulur işte. Evet,
doğru. Aynen. O zaman şiiri okuyalım.
Buyurunuz.
Aliye için. Köle olmayacağız dedin dünyaya. İnsanlık dersi verdin köhne batıya. Bilgelikle seslendin alemi İslam'a. Ne güzel insandın sen Aliye. İnandın bütün kalbinle hak davaya. Haykırdın doğruları tüm dünyaya. Ömrünü adadın canın Bosna'ya. Ne güzel insandın sen Aliye. Yağmur yağar, hüzün çöker havaya. Dua ile kalktı ellerimiz bugün semaya. Davet ederiz senin için bir Fatiha'ya. Ne güzel insandın sen Aliye. Ben acizane bu şiiri Aliye'nin vefat yıl dönümünde kaleme almıştım. Hatırlayın, o gün sağanak halde bir rahmet deryası içerisinde defnedildi. Bu vesileyle de onun ruhuna lütfen her birimiz birer Fatiha göndermiş olalım.
Evet, hem onun ruhuna hem de tüm şehitlerimize. Buyurunuz.
Şimdi ikinci konu, ikinci şiir, yine Bosna'dan çıkmayalım hemen. Srebrenica. Yani orada biliyorsunuz Hollanda birlikleri vardı ve onlar bir gece orayı terk ettiler ve Sırplar bir gecede 8372 erkek, kadın, çocuk demeden katlettiler. Ve her yılda işte 11 Temmuz olduğunda Srebrenica'daki o katliamın yıl dönümü ve cenaze merasimi düzenlenir, tertip edilir. Bu yıl da, onu da hatırlatmış olalım dostlara. Bu yıl 30. yılı bu katliamın.
1992-95
evet, yılları. O yıllarında savaş var. 95'teki bu katliamla beraber işte 2025 yılındayız. 30. yılı anılacak diyelim.
Hocam şey var, bu konuyla ilgili bir dizi var. Bu devlet kurumu olduğu için reklama girmez. TRT'nin tabii de.
Evet.
Orada tabii Aliye İzzet Begoviç canlandırılıyor. Orada anlaşmalar konuşuluyor. Şu oluyor, bu oluyor.
Dayton anlaşmasıyla,
evet,
biliyorsunuz.
Evet, Dayton anlaşmasıyla.
Barış sağlandı.
Hocam birinci bölümü izleyemedim ya. Dayanamadım yani. Kapattım yani.
Evet.
Devam edemedim yani.
Duygulanmamak, etkilenmemek, o acıyı görüp de siz kalmak mümkün değil. Hakikaten orada çok dramatik şeyler yaşandı, yaşatıldı. Allah tekrarını nasip etmesin,
amin,
vermesin.
Amin.
Hiçbir insana vermesin,
amin.
Yeryüzünde yaşayan.
Amin.
Şimdi Gazze'de de durumlar çok kötü, biliyorsunuz. Bu bir ağıt şiiri. Onu da paylaşmış olalım bu vesileyle. Daha dün gibi aklımdan çıkmadın. Unutamadım seni hiç Srebrenica. Mavi kelebeklerin iziyle tanındın. şehadet şerbeti içtin Srebrenica. Kara toprağa tam 8372 can verdin. Öldün ve dirildin sen Srebrenica. Zulmü ve haksızlığı seslendirdin. Adalet dersi verdin Srebrenica. Suçun ve günahın neydi senin? Kurşuna dizdiler Srebrenica. Çocuk, genç, yaşlı her birinin çığlıklarını dinlettin Srebrenica. Analar için için ağlar, karalar bağlar. Gözünden kanlı yaş akar Srebrenica. Evlerinden çığlık çığlığa duyulur ağıtlar. Senin için yanar, yakarlar Srebrenica. Şimdi burada bir gönderme var. Bu vesileyle onu da hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Burada mavi kelebeklerden söz ediyorum.
Evet.
Onun şöyle bir hatırası var. Şimdi tabii Sırplar bu kadar kişiyi, çünkü ileride hukuki olarak başlarına neyin geleceğini bildikleri için uluslararası hukuk anlamında böyle derin çukurlara Müslümanları gömüyorlar.
Toplu.
Toplu mezarlar var. Tabii sonraki aşamalarda barış döneminde bu mezarların yerini bilinemiyor, bulunamıyor. Burada Allah'ın bir hikmeti olarak bu kabirlerin olduğu, mezarların olduğu yerlerde mavi kelebekler yaşamaya başlıyor. Yani nerede bir mavi kelebek varsa biliyorlar ki o buna işaret olarak görülüyor. Orası kazıldığında hakikaten orada İşte ölen Müslümanların kemikleriyle karşılaşılıyor. DNA testleri yapılıyor ve tespit edilenler içinde işte o 11 Temmuz geldiğinde onların defin töreni yapılıyor. Orada da işte ağıtlar
yapılıyor. Hala bulunamayanlar var.
Var, var. Ama işte kayıtlarda olan şu anda 8372 şehidimiz var. Bu vesileyle de oradaki kardeşlerimize de Allah'tan rahmet dilemiş olalım. Evet, bunu da iyi hatırlattınız.
Evet hocam, süremiz bitmek üzere.
Öyle mi?
Bir sonraki haftaya inşallah. Yeni yayında.
Evet.
İkinci yayında.
Çok çabuk geçti ama.
Evet, Ahmet biraz Beyciğim. Öyle oldu. Tabii samimiyet bizim için önemli. Yani ben öyle görüyorum. Başarıda samimiyet olursa dostlarla daha güzel olur. Şimdi siz şiiri okurken veyahut da şiirleri okurken bir samimi duyguyla o hisle yazdığınız için bizde bir tesir, karşılık oldu.
Eyvallah.
Yani tesir mutlak.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Uyandırabilmişsek bahtiyar hissederiz.
Tabii bu arada kıymetli dinleyenler, Ali Sedat Hocam yıllar evvel Erkam Radyo'da o da bir programcıydı.
Evet, ben de eski bir radyocuyum.
Evet,
esasen.
Eski bir radyocu.
Ankara'da, Hedef Radyo'da, Arifan Radyo'da, sonra İstanbul'da, Erkam Radyo'da da Medeniyetimize Yolculuk diye bu vesileyle de buradaki arkadaşlara da selam ediyorum.
Yani hafızada yayınlar
Mehmet
duruyor.
Mehmet abiyle beraber programlar yapmıştık. Onu da buradan selam edelim.
Evet, camın öteki tarafında Mehmet abi.
Evet.
Yani şimdi eski bir radyocu olmasa sebebiyle içeriye girdikten sonra eski anılar tekrar canlandı.
Kesinlikle.
Dostları
çok
gördü.
Çok teşekkür ederim. Ne güzel bunu yaşattınız bana.
Estağfurullah. Hocam bir sonraki hafta tekrar görüşmek
tamam,
üzere.
Inşallah.
Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli diyenler, Erkam Radyo'da bakış açısında bugün eğitimci, yazar, şair Ali Sedat Aslan hocamızla, abimizle, büyüğümüzle güzel bir yayın yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki hafta yine tekrar kendisini misafir edeceğiz. Hem bu yayını hem de diğer yayınlarımızı dinlemek, ulaşabilmek, bilgisayarınıza indirebilmek için erkamradyo.com web sayfasından bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.